Ayrım 7, sayfa 61. Yağmur asıl Madame Esther'i geri getirdi. Yağmadı ama Madame Esther'i getirdi. Her şey bittikten sonra. Nisan yağmuru değildi zaten. Ağustos sonu taşındığı bu son evde, son mu? Başka evler olmayacak. Burada mı bitecek? Artık sonbahardı. Burada ilk sonbahar. Her şey düzenli. Ev yeni boyanmış, gardenya rengi. Yaşam korunaklı. Çelik kapı yaptırılmış. Bir numaradaki Sevim Hanım'la Ayhan düzeni biraz bozsalardı. Bir yağmurdu, iri damlalarla cama çarpan. Pencereye gitmişti. Sular şarıl şarıl akıyor caddeden aşağı. Nisan yağmuru değildi. Yeni evde sonbaharın ilk yağmuruydu. Sarı yaprakları, bakır çalığı yaprakları ardı sıra sürükleyen. Şakır şakır, parktaki çınar ağacı. Parka bakıyordu. Banklar bomboş, ağaçlar yıkanıyor. Sokak lambaları sırılsıklam ışıklarla. Güz geldi mi diye düşünüyordu. Ekim ayıydı herhalde. Kalorifer ne zaman yanacak? Ev ısınacak mı? Geç saatti. Kim bilir kaçtı. Eve yeni dönmüş. Hala yağlı boya kokusu. Nereden döndüğünü anımsamıyor. Ne kadar didinirse didinsin, anımsamayacak. Yağmurun sesiyle pencereye gelmiş. Park falan derken yağmur damlalarının ince bir tül perde gibi aralarına çekiliverdiği tam karşıki apartman. Zümbül apartmanı ikinci kat. Zümbül apartmanı ikinci kat. Pencere içinde upuzun paşa kılıçları. Büyük toprak saksıda. Koyu yeşil, açık yeşil. Sonra işte yarı açık kahverengi perdelerin gösterdiği kadarıyla eski koltuk, yaşlı kadın, kısa kesilmiş kızıl saçlar, Rita Hayworth kızılı değil, Yahudi kızılı, kitap okuyor. Kitap okuyan bir kadın diye düşünmüş. Daha doğrusu şaşırmış. Çok tuhaf bir şey gördüğünü sanmıştı gecenin bu saatinde. Geç saatti ama karşıki apartmanların televizyonları ışıl ışıldı. Gizli komşunu öyle gördün. Televizyon ışıksız, koltuğunda oturmuş, kitap okuyor. O geceden sonra gözetlemeye başladın. Gizli komşun, gizli dostun. Ne kadar garipsemiştin. Gece yarılarına kadar televizyon seyredilen evlerin, sabaha karşı otomobiller park ediliyor, geç dönenlerin otomobillerden indiği, bangır bangır müziklerin geceyi inlettiği bu semtte senden başka bir insan da, üstelik her gece koltuğunda, yalnız ama kitaplarıyla birlikte. Gökyüzü bulutlu mu, yıldızlı mı, bulutsuz mu, yağmur yağacak mı? Güzel günlerde, korunaklı, ayrılıkları daha duyumsamamıştı. Bitirdi ikinciyi, içki, rakı, ince uzun bomboş bardak, son damlalar kaydı. Belki de yıldızlar var, yağmur yüklü bulutlar sonra üşüyecek, esinti çıkacak. İsteksizce çekti kağıdı, İskambil falı açar gibi. Mektuplar yazıyordu, gizemli mektuplar. Mektup yazmadı. Yıllardır kimseye mektup yazmadı. Mektup yazmayacak. Bu gece de kimseye mektup yazmayacak. Gidip yatsa en doğrusu. Kalkıp yatmayacak, yatarsa uyuyamayacağını biliyor. Sabaha kadar gözünü kırpmayacak. Anılar daha yoğun, ayrılıklar daha yaman hissedilecek. Sonra tan yeri usul usul ağrıyacak. Tan yerinin ağrıdığını görmeyecek. Perdeden sızan gün ışığı söyleyecek tan yerinin ağrıdığını. Yatakta boylu boyunca ya da dertop olmuş, ana rahmindeki gibi. Nefes almaya çalışacak. Mektuplar yazmadığını düşünecek ve nice mektup yazdığı günleri de düşünecek. O mektuplardan yakıcı satırlar gelip çarpacak, al basacak yüzüne, o satırları yazmamış olmak isteyecek. Daha da küçülürken, daha da dertop, mavi ışık süzülerek altın ışıltılarla yağmursuz bir sabaha. Üstelik saat 5:30 falan, önünde koskoca bir gün, saatler saatler, deniz gibi uçsuz bucaksız, o kadar ıssız ve boş, gün nasıl geçecek, yarın yine aynı. İnce, uzun, bomboş bardak doldu. Buz çıkardı, bir buz attı. Küçük bahçeler, arka bahçeler, belki de bakımsız bahçelere mektup. Mektuplar yazıyordu. Hiçbir zaman gizemli mektuplar yazamamıştı. Yazmak istemişti, olmadı. Çiziktirdiği not bir roman kişisi için olabilir. Gizemli mektuplar yazacaktı herhalde, imzasız, çok acıklı. Hiç tanımadığı, tanışmayacağı kişilere gönderecekti. Önünde çöl gibi uzanan zaman. Herhalde yazılmadan kaldı. Yırt at. Öyle bir roman kişisi olmadı. Dön içeriye ve yırt. Öteki roman kişileri de birer alacaklı gibi içeride şimdi. Yazı masasının çevresinde. Yazı makinesindeki boş kağıda bakıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Bizi yazdın da ne oldu? Matmazel Angel kıkırdıyor. Leyla İsmet Necdetinkini yakalayıp ut yerine sürtüyor, sürtüyor. Kıllarını hayasızca uzatmış. Git bunu yaz. Düşman ordularının subayları beş çayına gelsinler. Nur Hanım, gizemli mektuplar yazmadı, gençken şiir yazmış. Asansör olsaydı terasınızı görmeyi ne kadar isterdim, diyor. Enlemesine kapıda. Kırık bir gülümsemeyle ekliyor. Bu eski apartmanların asansörleri de küçük olur. Bilmem sağır mıydım. Yüzü aydınlanıyor. Çam ağacını anlatın bana. Öylece ayakta durmuş. Bir yudumdan bir şey çıkmaz. Bu son kadeh, söz veriyorum. Bir yudumdan sonra çam ağacı bütün inceliğiyle belirecek. Ve sen de hemen yazmaya başlayacaksın. Çam ağacıyla başlayacaksın. Nur Hanım'a, eski komşuna çam ağacını anlatacaksın. Köşe palasta senin de karanfillerin vardı. Sonbahar yağmurlarında terastan içeriye aldığın. Terasa açılan kapı bozulmuştu. Sürgüyü açamıyordun. Çareyi yatak odasının penceresinden girip çıkmakta bulmuştun. Sonbaharın ilk yağmurlarında karanfilli saksıyı içeriye almıştı. Tuhaf bir şey olmuş. Kıpkırmızı karanfiller kış boyu çiçekler, çiçekler. Sevim Hanım'ın karanfilleri. Yukarıdan baktın mı Sevim Hanım'ın karanfilli büyük saksısını göremezdin. Balkonların altında dururdu. Onlara ilk kez gittiğinde taşlığa çıkarken birden ''Eski evimde benim de karanfillerim vardı. Kışları içeriye alırdım. Kışları da açardı. Beni sevindirsin diye açardı. Selim bunların hiçbirini Sevim Hanım'a söylemedi. Karanfilleriniz çok güzel.'' dedi. ''Nur Hanım anlattı mı? Sevim Hanım'a ve Ayhan'a Nur Hanım'dan hiç söz açtı mı?'' Dev anasının şişko cadalozun gelinini galiba bir daha görmedi. Oğlunu gördü. Nedense telefon ederdi Nur Hanım. Telefonda söylemek istemediği bir şey olurdu her defasında. Aşağıya çağırırdı. ''İki dakika gelebilir misiniz lütfen?'' Yöneticinin yönetim paralarını yediğinden kuşkulanıyormuş. Fısır fısır yönetici bitişikte oturuyormuş. ''Ola ki işitir.'' ''Şimdi oğluma da söyledim.'' Oğlu salonda oturmaktadır. Soğuk, uzak. Yöneticinin aidat paralarını ne yaptığıyla ilgilenmeyerek biraz sonra kalkıp gidecek. ''Şöyle bir uğranılmış ziyaretlerdi değil mi Nur Hanım?'' Özlemin, sevginin getirişleri değil, görevden, zorunluluktan ibaret. Hayır, gelinini de gördü. Oğlu yukarıya çıkıyordu, arabadan inmiş ve Nur Hanım'ın gelini arabadaydı. Başında büyük beyaz şapka. Yaz akşamıydı. Nur Hanım'ın oğlu çağla yeşili keten takımlar giymişti. Selam vermek istemiş, kimse selamını almamıştı. Ne kadın ne kocası. Burada belki de emekli coğrafya öğretmeni Sırrı Bey'le eşi ev kadını Vece Hanım'ın bir kez daha görünmeleri gerekiyor. Yazar onlardan hoşlanmıyor. Hatta nefret ediyor. Vece Hanım parmaklarıyla alt dudağını büze büze Nur Hanım'ın gelininden söz açacak. Ailesi çok zenginmiş. Damadı iç güveysi almışlar. Sırrı Bey dehşet içinde kalmıştık, dehşet içinde kalmıştık, dehşet içinde kalmıştık diyecek. Anarşistlere, şehir eşkıyalarına acıyordu. Elinde gazete, ağlarken gördüm Nur'u. Evet, ağlıyordu. Onlar solcu dedim. Ben sağ sol bilmem, gençliklerine acıyorum dedi. Yalan efendim, yalan. Çiçeklerinizi anlatın. Çam ağacınızı anlatın, bana terasınızı anlatın diyordu Nur Hanım. Rüzgarda ikide bir de devrilen güneş şemsiyesi. Güvercinlerin akşamları tek tek sığındıkları bitişik apartmanın damı. Bir de o. Terasta hiçbir özellik yoktu oysa. Parası olsaydı Şişli'nin apartman mezarlığında çatı katı bahçesi yaratmak isterdi. Çam ağacı. Uzun bir kış olmuş. Günlerce, haftalarca kar altında kalmıştı çam. İşte bir türlü gövermeyen cılız begonya. İşte kedi dilleri. Ama daha çok korkunç görünümlü televizyon antenleri. Keşke bir arka bahçemiz olsaydı, bir balkon olsaydı, oturup bakardım. Yeşile hasretim Selim Bey. Keşke sizi bu apartmana getirebilseydim Nur Hanım. Ayrılıklar, içe akıtılmış gözyaşları olmadan. Sevim Hanım'ın hercai menekşelerine, sarmaşık güllerine. Hem o kadar tutucu, o kadar kurallar sevdalısı Nur Hanım, biliyorum çok geçmez Ayhan ve annesiyle dost olurdunuz siz. Masa başına geçerken dostluğu görür gibiydi. Nur Hanım balkondan Ayhan'a sesleniyordu. Kırmızı karanfili ortaya çek, ben de göreyim. Kimse seslenmiyordu. Sessizliğin ortasındaydı. Kiraz ağacı koyu yeşil yapraklar arasından küçücük ateş topu kirazlarıyla. Kuşlar geçiyor, kumrular, serçeler, hep ister hiç doymaz güvercinler, Şişli damlarının martıları, her yaz gelen, kışları ortalıktan kaybolan saksağın, hırsız kargalar. Sevim Hanım sofra kuruyor taşlıkta. Ayhan mangalı çıkarmış. Erik ağacı elbette çiçekleri dökülmüş çünkü yaz ortası. Rakı şişesi sofrada. Akşam oluyor. Gelsenize Allah aşkına. Çalışmak zorundayım Sevim Hanım. Gazetenin yazısını bitiremedim. Roman ağır ilerliyor. Yarına yetişmesi gereken bir yazı var. Gelsenize Allah aşkına. Gelmek isterdim fakat misafir gelecek. Sokağa çıkacağım. Bir başka zaman. Seni niye çağırırlardı? Dört bir yandan gözetlendiklerini bildikleri için mi? Sofrada bir konuk olsun. Konuğumuz için bu sofra. Kuşatıldıkları taşlıkta daha da yalnız olmamak için mi yoksa? Kim bilir? Gizemli mektup budur işte. yabana söylüyordu hiçliğe. Uşağın adı Fierce. Fierce, uşak, 87 yaşında bir ihtiyar. Niye 87 yaşında? Çehov onu gerçeklikten mi kapıp vişne bahçesine getirdi? Fierce, Paskalya'da yarım kova hıyar turşusu yediler diyordu. Buzdolabında var, küçük kornişonlar, kavanozda, hemkül tablasını da döker, küçük bir tabağa 3-5 kornişon. Fierce, hayat geçip gitti, hiç yaşamamışım gibi diyordu. Sigarayı kartondan çekerek, yakarak, elleri titriyordu. Sigarayı tutan parmaklar, çakmağa çakan el. Hayat geçip gitti, hiç yaşamamışım gibi. Uşağı bu söz yüzünden anımsamıştı. Hiçbir söze bu kadar üzülmedi. Beceriksiz der, işe yaramaz. Fierce kendine kızar. Bilmem kim paltosunu sırtına almış mıdır? Selim vişne ağaçlarına inen baltaların sesini işitiyordu. Bahçe aslında kiraz bahçesi değil midir? Biri öyle söylemişti, kiraz bahçesi demişti. Andreyna son kez bakar duvarlara, pencerelere. Ölmüş annesi bir zamanlar şu odada dolaşmayı sevmiştir. Isırap çekmeye eskiden, 100 yıllar önce kan yutmak denirmiş. Bu bekleyiş içinde neyi? Üst üste biniyordu. Fierce, Çehov'un oyunları, eski metinlerin Türkçesi. Bekliyordu, gece de bekliyordu. Kimsesizliği birlikte bekliyorlardı. O kadar acıklı vişne bahçesini Çehov güldürü demeyi tercih etmişti. Güldürü 4 perde. Orman cini. Hadi belki ama onun da sonu. Hangi romanındaydı? Bir romanında gençliği biterken yazdığı romanlardan birinde yine vişne bahçesi yoksa Vanya dayı mı? 3 kız kardeş de olabilir, oyunlar, kişiler, kişilerin sözleri, hepsinden yardım ummuştu. Ağaçlara inen balta seslerini işitiyor. Fierce hastaydı, Çehov öyle yazmıştı. Uzaktan, bahçeden balta sesleri, 87 yaşındaki uşağın hayatına inen. Hiç yaşamamışım gibi, ezbere bilir, ezbere söylerdi yüksek sesle. Hayatımın en acı dostları diye gülümsemek istedi, beceremedi. Yaşamak gerek ama ünlemsiz söylenir. Çehov'un oyunlarında ünlem yoktur. Çok uzun günler, boğucu akşamlar. Bekliyordu. Beklediği uzun günler ve boğucu akşamlar değildi. Ama gelecek olan onlardı. Alın yazımızın bütün sınavları. Ruhumuz bir çöl kadar ıssız diye yazar. Oyununda mı, mektubunda mı, devrime inanmadığını yazar. Her şeye inançsızdır. Hiçbir şeyden korkmamaktadır. Kör olmaktan bile. Hiçbir şey ummaz. Yine de inanılmaz adamdır Çehov. Müzikleri tedavi eder. Fierce uyur. Bloknottan yaprağı kopardı. Şimdi sen uyuyorsun diye yazdı. Ama ben uyumuyorum. Hiç uyumuyorum. Uyuyamıyorum. Ayrılığa yazdı. Bekleyişe. Buruşturup atacağı, yırtıp atacağı kağıt parçalarının üstüne koydu. Ayrılıkla, tuhaf ama duyumsamayarak artık ayrılığı. Şimdi sen... Bir gün Fierce gibi uyuyacak. Uyku denirse bu kaybolup gidişe, unutulup gidişe. Fierce gibi uyuklamayı, büsbütün terk edilmeyi bekleyerek içti. Dünyaya niye geldiği, neden var olduğu çözülemez bir ihtiyar. Fierce adının hiçbir anlamı yokmuş. Yani yok gibi bir şeymiş Fierce. İrkildi. Yok gibi bir şeymiş Selim. Asansörün sesiyle irkildi. Birileri eve dönüyordu. Az sonra anahtar şıkırtıları, şakırtıları, kapı kapanacak. Gündüzün bitmez tükenmez çocuk gürültüleri. Ayrılıkla, ansızın ayırt etmişti, hiç beklemezken. Buraya taşınalı kiraz ağaçları, bir yan bahçede ağaçların... Her yaz meyveye durdu. Her yaz kırmızı kirazların güzelliğiyle büyülendi. Yapraklar koyu yeşildi. Her yaz kirazlar kıpkırmızı. Yan bahçedeki kirazlar daha koyu renk. Asıl ateş topu belki onlar, gün batımı alacaları. Her ilk yaz erik ağacı çiçek açtı. Ayrılıkla yepyeni şeyler gibi geliyor insana. Elimizin altındayken, bizimken, artık elimizden kayıp giden şeyler, su damlaları. Bu yaz ayrılığın ilk yazı. Şu bozgun yazında koyu yeşil yaprakların arasından fışkıracak kirazlar daha şimdiden gönlünü yoruyor. Kapı kapandı, asma kilit vuruldu, takıldı. Kan yutarak, bekleyerek, günü çözmeye çalışarak. Sabah erken uyanamamıştı. 11 falandı, yürüyüşe çıktı. Sokak adlarını düşünmek istedi. Otoparkın orada durakalıp kilisenin çan kulesine baktıktan, tekrar yürümeye koyulduktan sonra... Şimdi İzzet Paşa sokağının kenarları ince beyaz şeritli lacivert tabelasını göreceksin. İzzet Paşa sokak. Kimdi İzzet Paşa? Bir sokağa adı kaldı. Pangaltı'dan sapınca sana hep hüzünler getiren öteki adlar. Çobanoğlu sokağı, Kuyulu Bostan sokağı, Kurtuluş'a inerken. Buralarda bostanlar. Aldanıyorsun. Kuyulubağ sokağı, burada bağlar. Bir de çoban varmış ve çobanın bir oğlu varmış. Hayatım böyle geçecek diye kan yuttu. Sokaklardan sokaklara yürüyerek, bir gelip bir giderek, Keşke yalnızca gitsen, dönüş olmasa. Hayatın sokak adlarının masallarını düşünerek geçecek. Kuyusu olan bağı görüyordu. Şimdi kirli yüzlü yıprak apartmanların sıralandığı, geçim derdinde insanlar dolaşıyor, hızlı hızlı yürüyenler, bir yere yetişmeye çalışanlar, durgun ve bomboş yürüyenler. Yürüyor ve bekliyordu. Daha bu sabah, dün sabah, yarın sabah ayrılığın sona ermesini bekliyordu. Çocukluğun sarı defterindeydi. Kullanılmadan, eskitilmeden, yazılıp çizilmeden nasılsa kalmış, erden sarı defterde. Aramasına, defteri bulmasına gerek yok. Sözcükler üç aşağı beş yukarı gelecek. El yazısı gelecek, defterin ilk sayfasında. Kim bilir kaç yıl önce yazılmış, fakat şu anda ne kadar denk düşüyor. Tekrar aramayı çok istedim. Burada, bu şehirde, aynı sokaklardan geçerek birbirimizin nerede oturduğunu, telefon numaralarımızı bilerek ama hep iki ayrı insan gibi yaşamak zorundayız. Ziyan edilmiş bir senaryoda kullandı. Sonra bir yerde kullandı mı? Yırtmasına gerek yok, çünkü hep var. Yürüyordu ve bütün ayrılıkları gözden geçiriyordu, daha ilk aşktan başlayarak. Dönerken İş Bankası'nın önünde hala yaşıyor oluşuna şaştığı emekli coğrafya öğretmeni Sırrı Bey'le karşılaştı. Yanında ev kadını Vecihe Hanım. Bu öyküyü yazarsa, yazabilirse ikisinin de adını değiştirmesi gerekecek. Öyküyü okuyacaklarından değil, bu uzun ömre saygıdan. Bankadan çıkıyorlardı ve çok telaşlıydılar. Sırrı Bey, kriz bizi yıktı, dedi. Üç kuruş parası varmış, biraz da Vecihe'nin, annesinden kalma. Türk parasını da tutmuşlar, ne gaflet. Vecihe'nin ki yüksek faiz veren küçük bir bankadaymış, şimdi de o bankanın batacağını söylüyorlar. Onlara acıyordu. Hem tiksiniyor hem acıyordu. Çünkü küçücük hayat şartlarını biliyordu. Sırrı Bey, nasıl oldu? Buraya nasıl geldik? Siz ne düşünüyorsunuz? Diye sordu. Ayrılıklardan sıyrılıyordu ama yanıtlayamadı. Ne zaman bu adam başvekil olsa memleket savaştan çıkmışa dönüyor, dedi Vecihe Hanım. Dolar daha da yükselecekmiş. Bir buçuğa vuracak deniyor. Sırrı Bey başını iki yana sallıyor. Gerçi benim bir miktar dolarım vardı, diye gelgeç bir mutlulukla gülümsüyor. Sonra gülümseyişi hemen silinerek, gelecek günlerden korktuğunu söylüyordu. Türk parasından kaybettiğinizi dolar kazandırmış işte size. Sadece sustu Selim. Neyle geçinecekler, neyle geçineceğiz? Kaç param var bankada? Dolar yükselecekse şimdi dolar mı almalı? Hemen eve döner dönmez telefon edeyim. İş Bankası ne de olsa sağlam. Vecihe'nin parası için geldik. Fakat çok az faiz veriyor. Vadeli mi, repo mu, hep az. Yeme içme, bir ömür boyu biriktir ihtiyarlık günlerin için. Akşamdan sabaha çulsuz kal. Olacak şey mi Selim Bey? Haftalardır o banka benim, bu banka senin koşuşturup duruyoruz. Vecihe Hanım bir yandan da kopara kopara alt dudağını büzüyordu. Siz ne yaptınız? 3-5 kuruşunuz varmış, öyle işittik. Bankada mı? Türk parası mıydı? Vadeli miydi? Hazine bonusu? Hisse senedi? Fonlar. Fonlar şimdi en iyi getiriyormuş. A tipi var, B tipi var, bir de C tipi varmış galiba. Vecihe'nin parası için fonları tavsiye ettiler. Sonunda ya hiç parası olmayanlar, 5 kuruş birikmiş parası olmayanlar diyebildi. Vecihe Hanım'ın alt dudağı düzeliverdi. Ne yapalım efendim, el için ağlayan gözden olur. Bir kahkaha patlattı. Sırrı Bey, emekli coğrafya öğretmeni, yüzünü buruşturarak demek hala aynı kafadasınız, vah vah dedi. Vedalaşmadan ayrıldılar. Ayrılık bu kez şiirsizdi. Kirazlı bahçede, erikli bahçede, leylaklı bahçede siyah kargalar yerine cennet kuşları gördü. Tüyleri olağanüstü güzel, rengarenk. Cennet kuşlarıydılar ve Halil Vedat'ın cibinliğinden sıyrılıp gelmişlerdi. Mavi, uçuk mavi cibinlikteki kuşları Halil Vedat galiba sonradan cennet kuşu yapıyordu. Hayır, Vedat öyle hatırlamıyor. Pembe kuşları adeta bilinçle cennet kuşu yapıyordu. Ev Nişantaşı'ndaydı. Osman Bey bahçesine bakıyordu. Vedat o evde doğdu. Büyükada'daki köşke cibinliği sen yakıştırdın. Cennet kuşları bakımsız arka bahçelerde erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının dallarına konmuşlardı. Kanatları pembe ve boz, sorguçları yeşil, mavi. Ama Osman Bey bahçesine bakan ev, Nişantaşı'ndaki, sağında solunda merdivenler, geçen yüzyılın başındaki ev kim bilir ne zaman yıkıldı. Halil Vedat'ın yaşadığı bütün evler yok olup gitti herhalde. Ankara'daki, Büyükada'daki, Yeşilköy'deki evler, otel odaları, elçilik odaları. İlk kez böyle düşünüyordu, bunu düşünüyordu. Yaşanmış yerlerin yok olduğunu. Vedat'tan geriye tek bir iz kalsın istenmemişçesine evlerin, odaların yıkıldığını düşünüyordu. Bir acı hikayedeki 3-5 fotoğraf hep topu. İşte onlar. Vedat'ın kısacık hayatı da yaşanmamış gibiydi işte. Dünyaya niye geldiği, neden var olduğu çözülemez bir genç adam. Yıldızı sönmüş. Yıldızı hiç parlamamış romanını yazarken böyle düşünmüyordu tabii. Bunları düşünmüyordu. Günün birinde Gülderen Hanım'ın arayacağından habersizdi. Evler yıkılmıyor, tam tersine kağıt üstünde kuruluyordu Büyükada'daki köşk. Yenişehir'deki kira evi. Oradaydı okuma odası. Halit Ziya Bey canına kıymış oğlunun odasını bahçede otururlarken kendisini ziyarete gelmiş, bir acı hikayeyi okumuş, bütün eserlerini okumuş bir hanıma okuruna gösteriyor. ''Oraya gün ışığı hiç girmiyor artık.'' diyor. Perdeler kapalı, pencerenin yağlı boyası yer yer çatlayıp dökülmüş. Asıl bunlara dayanamadığı, Halit Ziya Bey'in acısına ve yasına dayanamadığı için yazmıştır romanı. Bir daha olmasın, bir daha kimse canına kıymasın. Genç adam canına kıymıştı. Unutmak isteyerek rakıya sığınıyor. Demek bahçede oturuyorlardı. Roman sahnesiydi. Roman sahnesiydi de anılardan, gerçeklikten yola çıkılarak kurulmuş olamaz mı? Belki de bir anı kitabında okumuştu. Kitabın yazarı, herhalde o da edebiyatçıydı, Halit Ziya'yı ziyarete geliyor, romancının acısını dinliyordu. Oraya gün ışığı. Bahçedeydiler, bir yaz akşamıydı. Vedat Öleli ne kadar zaman geçmişti? Bahçe galiba bakımsızdı. Sahneyi yeniden kurabilir. Halil Vedat Tiran'da bir otel odasında. Otel odası değil, elçilikteki oda. Ama otel odası daha çok yaraşıyor. Canına kıymıştır. Çocuğunun ölüm haberini Aşkı Memnun yazarı hayli sonra alacaktır. Yeşilköy'de bir köşk. Yaşam uyarında sürüp gidiyor. Vedat'ın Tiran'da mutlu günler yaşadığı sanılıyor. Sonra ansızın haber. Canına kıymış. Köşkün uyumlu dünyası bir anda çöküyordu. Anne baba kendi aralarında kim bilir neler konuştular. Eş dost, akrabalar, bir anda eve üşüşen kalabalık, bakımlı bahçeden geçtiler. Bahçe henüz bakımlıydı. Vedat'ın öleceği, yaslara girileceği kimin aklından geçerdi? Ama öyledir, yıkım ve ayrılık birdenbire gelir. Daha bir saniye öncesine kadar her şey düzenindeyken, düzen tıkır tıkır işlerken çöker gider. Acı görkemini kuruverir. Ölümün olmadığı, araya girmediği ayrılıklar da acıdır. Ve ayrılık her zaman tıpkı ölüm gibidir. Halil Vedat'ı unutur gibi, kendi ayrılıklarına dalıp gidecek gibi ama tam o sıra Halit Ziya Bey'in sokağa baktığını ayırt ediyor. Bu bir anı sahnesiydi. Bir acı hikayede, şimdi düşsel bir yaşam sahnesi oldu. Halit Ziya Bey, köşke kestirmeden gelinen yan sokağa baktı. Çünkü Vedat her zaman oradan gelirdi. Vedat başını kaldırır, kendisini hep bekleyen babasına el sallardı. Bir daha sallamayacak. Ölüm, ayrılık, belki de insanların birbirlerine bir daha el sallamamalarıdır. Pencereden bakanla kestirme yan sokaktan gelen. Misafirine bunları anlatmak istiyordu romancı. Sesi titriyor, gözyaşlarını tutamadığı için üst üste özür diliyordu. Bunları kendin içinde yazarsan kimseden özür dilemen gerekmeyecek. Kimsen yok artık. Pencereden bakmayacaksın. Yoldan kimse gelmeyecek. Kimseye el sallamayacaksın. Kimse sana el sallamayacak. Bahçe bakımsızdı. Hayat bakımsızdı. Bahçe bakımsızdı. Gül ağaçlıklarına böcek yürümüştü. Sen öyle yazmıştın. Halit Ziya Bey bahçeyi, Yeşilköy'deki son evi, yolu, oğlunun el sallayışını aralıklarından görebildiği demir parmaklığı, duyarlı gülümseyişi, küskünlüğü, bir hayal kırıklığını, hayatı, dünyayı gösteriyor. Her yer bana dar geliyor diyerek hıçkırıklarını tutmaya çalışıyordu. Bahçe bakımsızdı çünkü Vedat ölmüştü. Bahçede uzak bir köşede mutlu günlerin yediveren güllerinden arta kalmış kuru dallar iskeleti duruyordu. Sonra gerisi siliniyor. Başka ne yazmıştı? Siliniyor. Nasıl yazmıştı? Köşe palasta oturuyordu. Siliniyor. Evirip çevirdi uzun ince cam bardağı. Sevinç, umut. Hepsi ayrılıncaya kadar. Çok az sulandırılmış rakıda opal dumanları. Tasarılar 15 gün sonrası için programlar. Hepsi ayrılığa kadar. Derken hepsi bir anda durur. Babasının yazdığı kitaptaydı Halil Vedat'ın 3-5 tane fotoğrafı. Yazabilirsen senin yazdığın kitapta kimsenin fotoğrafı olmayacak. Fotoğraflara duyduğu nefret öyle pekişti, o yüzden pekişti. Donmuş zaman dilimi. Söz gelimi bir kentin fotoğrafı, söz gelimi 1920'ler, caddede yürüyen insanlar, Grand Rue d'Opéra, Viyana, Paris, atlı tramvaylar, Piccadilly, otobüsler. Neler yaşadılar, kimdiler? 30 yaşlarında, 40 yaşlarında. Hiçbiri yaşamıyor şimdi. Yaşıyorlarsa çoktan 100 yaşını geçtiler. Hepsi öldü. Bir zaman yaşamıştılar. 111 yaşında bunak sevdiler. Acı çektiler maceraları. Hala dağılmamış opal dumanına gözlerini dikerek onların da ayrılıkları oldu mu diye sordu. Yıllar sonra karşılaştıklarında hangisi ağladı, ağladılar mı sorular. Sormayacağım dedi. Yüksek sesle söyledi. Nisan'da bungun gece. Ev dinledi. Ayrım sonu sayfa 75.